Ayrım 20. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 186. Ertesi sabah diz boyu kara batı çıka otele geldi. Kibar daha kapıda karşısına dikildi. Şu herif seninle konuşmak istiyormuş. İçeride sobanın başında oturmuş poğaça yiyen, siyah paltolu bir müşteri işaret etti. Gençten biriydi adam. Omuzları kısık, yorgun. Paltosunun dirsekleri eskilikten parlıyordu. Yüzü renksizdi. Genç yaşta avurtları çökmüştü. Elinden alacaklarmış gibi poğaçasının yarısını bir seferde ağzına atıyordu. Çayının yarısını bir yudumda içiyordu. Ellerinde, dişlerinde hayvansı bir telaş vardı. Sinir bozucu bir hayatta kalma inadı. Mürşit siyah paltolu adama, içeride oturanların hepsinin üstünden duman gibi tüten sefalete baktı. Bakarken ansızın dünyada bir çukur açıldı. Eşiğinde durduğu bu binanın altı, yüzyıllardır boşlukmuş da, zeminin sonunda bu sefaleti taşımaktan yorulmuş, çöküyor sandı. Çöküntünün ömrüne el koyan bu otelden başladığını düşündü. Yakında bütün dünya çökecek. Dünya oteli yutacak, şehri yutacak, kendini yutacak. Sonunda dünyanın içi dışını çıkacak. Böylece çekirdeğindeki cehennem dünya olacak. Dünya aslında karanlık bir rüya, bir kabus. Akıl almaz bir boşluk, kara deliğin ta kendisi. Ama sefaletin ağır kokusu, dünyanın uyanınca geçecek bir kabus değil, buz gibi, taş gibi bir gerçek olduğunu hatırlatıyor. Her sabah bu dünyaya uyandığında, üzülmesi gerektiğini düşünüyor. Dünyanın çöküyor olmasına değil, baktıkça, her sabah bu dünyaya uyandığında, üzülmesi gerektiğini düşünüyor. Dünyanın çöküyor olmasına değil, baktıkça içine işleyen bu yoksulluğa. Ama ne kadar istese de eskisi gibi üzülemiyor. Kendine ne kadar üzülüyorsa o kadar. Kendi de yoksul çünkü. Yattığı yerden Şükran'ın haftada bir mutlaka sildiği pencerenin ardındaki durgun hayata bakarak eskiden bu kadar yoksul değildim diye düşünüyor. Yıllar içinde yoksullaştım. Her anlamda. Siyah paltolu adam onu fark edince hızla yanına geldi. Şikayete başladı. O da buz gibi. Bütün gece takırdadım soğuktan. Ne olacak böyle? Beyazıt'ın oteline git. Orada gürül gürül kalorifer yanıyor. Adam şaşırdı ama hemen topladı kendini. Diklendi. Paramı geri ver o zaman. Mürşit elini cebine attı. Ne kadar para varsa çıkarıp uzattı. Al. Bende de varsayılmaz ama olsun diye düşündü. Bende olan senin olsun. Deneme beni. Zorlama. Tahrik etme. Benim bu taraklarda bezim yok. Benim hiçbir tarakta bezim yok. Benim bu dünyada bezim de, tarağım da yok. Dünya çöküyor zaten. Çekirdeğindeki cehenneme varmamıza bir adım kaldı. Adam kendini uzun bir kavgaya hazırlamıştı. Parayı hemen iade etmesini beklemiyordu. Elini uzattı ama öylece kaldı. Alamadan, dokunamadan. Paranın üstünde zehirli, cıvalı bir buhar tütüyordu. Nispet yapıyordu para, adi para. Alamazsın ki, alamazsın ki. Siyah paltolu adam parayı alıp Beyazıt'ın oteline gidemez. Orası pahalı çünkü. Orada dışarıdan gelip bu yoksul şehrin hayatına üst perdeden giren tuzu kurular kalıyor. Onlar Arpaçaylı Orhan'ın pis dükkanından alüminyum kapta kebap alıp soba karşısındaki masalardan birine ilişerek sessizce yemezler. Siyah paltolu adam elini çekti. Lobideki diğer müşteriler ona baktılar. Beyazıt'ın oteline gidemeyen, orada sırtlarını kalorifere dayayıp kemiklerini ısıtamayan, akşamları en fazlası üstüne şeker ekilmiş katmerle karınlarını doyurabilen bu müşteriler, incecik bir alayla gülümsediler. Siyah paltolu parayı alamadığı, alıp da sıcak bir yere gidemediği, onlarla birlikte bu soğuk sefaleti çekmeye mecbur kaldığı için memnun oldular. Mürşit bu, incecik gülümsemeleri gördü. Birbirine omuz vermek, diptekilerin adeti değil diye düşündü. Adam sobanın başına geri döndü. Sandalyeye otururken, eskilikten incelmiş paltosunun eteklerini topladı. Kamburlaştı. Kamburundan ibaret oldu. Poğaçasının kırıntılarını ağzına attı. Sessizce küstü. Mürşit bu kadar zalim olabildiği için yine kendinden nefret etti. Dışarıya baktı, kar yağıyordu. Kar günlerdir incecik, uslu uslu yağıyordu. Bu acı ve pis yoksulluğu örterek, hayatı sözde güzelleştirerek, çorak topraktan, ucuz betondan, dinmeyen öfkeden yapılmış bu şehri kandırıyordu. Bu şehri herkesin kandırdığını düşündü. Burada herkes herkesi kandırıyor. Herkes kendini kandırıyor. Herkes diyor ki toprakta altın var, çıkacak, yakında herkes zengin olacak. Ama uslu uslu yağan karıyla yersiz bir mutluluk etkisi yaratan hava, dün gece gerçek yüzünü gösterdi. Kar gece şiddetli bir tipiye döndü. Daha gün doğmadan kaldırımlar diz boyu karla kaplandı. Öyle bir soğuk var ki sobalara kömür dayanmıyor. En sevdiği renk, kar beyazı olan Şükran bile perdeyi aralayıp kara bakarken mırıldandı bu sabah. Kalan kömürle bu kış çıkarırsak iyi. Mürşit sabah evden çıktığında sokakta pehlivanın oğullarını görmüştü. Hamuruna umut konması, yaşama arzusu konması unutulmuş olduğu için kendini, yol vermesinin uçurumuna atan kız kardeşlerini, çoktan unutmuşlar, yaşamanın yolunu yaşamaya asılmakta bulmuşlar. Çarkını delice çevirdikleri hayata, bir an önce karışmak için, karını, buzunu, adam akıllı temizledikleri arabalarını, motor ısınsın diye uzun uzun çalıştırdılar. Sokağa simsiyah bir egzoz dumanı saldılar. Duman, karın üstünde dalgalanarak yükseldi. Gökyüzünün külüne karıştı. Gökyüzü hep küllü burada. Kül rengi, umutsuz. Siyah paltolu adamın odasının çok soğuk olduğu doğru. Bu taş binada duvarlar, soğuğu kıymetli bir şeymiş gibi sımsıkı tutuyor. Babasının zamanında her odada bir soba vardı. İyi kötü bir ateş yakılırdı. Mürşit uzun yıllar bu düzeni bozmadı. Ama 2 senedir odaları ısıtamıyor. Gücü yetmiyor artık. Odun, kömür korkunç pahalı. Bu yüzden sobaları kaldırdı. Özgür sobaları hurdacıya sattığını öğrenince deliye döndü. Kışın 5-10 kişi geliyordu hiç olmazsa. Onlar da gelmez olur. Biz de taş yeriz artık. Ama geliyorlar. Bu şehirde gidecekleri başka bir yer yok. Donuyorlar, ayakları buz kesiyor, kullanılmaktan incelmiş battaniyelerin altına dertop oluyorlar. Yorgun, çelimsiz bedenlerinin sıcaklığını muhafaza etmek için kendilerine kapanıyorlar. Pek de zor olmuyor neyse ki. Alışıklar buna. Özgür'ün bilmediği şey bu. Bu yaşama alışkanlığı. Madenci aşağı indi o sırada. Bugün izin günü olduğu halde erken kalkmış. Geç kalkar halbuki. Öğlene doğru anca. Mürşit ya babasını merak etti ya da karısının ölümünü unutamıyor diye düşündü. Babasını sordu. İyiymiş dedi madenci. Aradım, uyuyormuş. Ablam öyle dedi. Babalar son demlerinde ya uyuyorlar ya ağlıyorlar. Acaba kendisi hangi türden bir baba olacak? Kibar sobaya kömür attı. İncecik bir toz yükseldi kovadan. Madenciye geç üşümedin inşallah dedi. Fena ayaz vardı. Göz ucuyla siyah paltolu adama bakıyordu. Madenci utanarak gülümsedi. Mürşit onu üşütmüyor çünkü. Herkes üşütüyor ama onu değil. Şehre ilk karın yağdığı sabah otel erken geleceği tutmuştu. Madenciyi sobanın başında ısınırken gördü. Adamın birinin avucunu gösteriyordu. Eli kapının buz tutan koluna yapışmış. Çekeyim derken derisi kalkmış. İnternetten baktım. 0'ın altında 20'ydi dedi. Yakınmaktan çok şaşkındı. Soğuğun böylesini daha önce hiç yaşamamış. Başka müşteri olsa duymazdan gelirdi. Ne zaman biri otelden şikayet etse, ya duymazdan geliyor ya da umursamazca konuşuyor. Bulun sıcak bir yer kendinize gidin diye söyleniyor. Ben sanki bayılıyorum burayı işletmeye. Günün 24 saatinin 24'ünde de buranın hayatımdan buharlaştığı ya da benim buradan buharlaştığım rüyalar görüyorum diye düşünüyor. Ama madenci giderse diye korktu. Giderse kelimeleri kanatlı böcekler gibi kafasında uçuşmaya başlayacaktı yine. Beynini kemirecekti. Delik deşik edecekti. Şükran'ı aradı. Yüklüğün dibindeki yorganı çıkar dedi. Şükran anlamadı. Bir sürü gereksiz soru sordu. Hangi yorgan? Hangi yüklük? Sanki evde 10 tane yüklük var. Yün yorganı diyorum yün. Hani annemden kalan. Ver onu kibara getirsin. Kime vereceksin? Ne yapacaksın? Kime vereceksen vereceğim. Şükran sinirlendiriyor onu. Değil soruya, tek bir kelimeye bile tahammül edemediği anlarda bir sürü soru sorarak çileden çıkarıyor. Sevginin taşlaştığı yerde öfke kolay köpürüyor. Sıcak suyu görünce anında kendini bırakan sabun gibi. Ama öfkeye engel olmak lazım. Niye? Öfkeyi zararsız bir noktada sabitlemek lazım. Niye? Kendine bunu çok sık soruyor. Her sorduğunda da çünkü hayat öyle ya da böyle yürümeli diyerek kendini ikna etmeye çalışıyor. Niye yürümeli bilmiyor ama hayatı durdurmak bir eylem, bir mesai. Yol vermize çıkacaksın, uçurumu bulacaksın. Kolay değil öyle, hayal etmesi bile zor. Kibar gitti, evden yün yorganı alıp geldi. Mürşit güzelce ser yatağına dedi. Şunu da koy bir yere. Bir elektrik sobası uzattı. Depoda 3 tane elektrik sobası var. İkisi bozuk. Ya biri gelirse dedi Kibar. Kim gelecek? Ne bileyim, mühim biri. Nasıl mühim biri? Kibar kafasını kaşıdı. Çok uzun zamandır mühim biri gelmiyor. Otel otellikten çıktığından beri gelenler belli. İtilmişler, kıkılmışlar. Hayatın dibine sürgün edilmişler. Gelenlerin en mühimi madenci. Kendini ıssız bir madene sürgün etmiş bir mühendis. Madenci o günden beri üşümüyor. Diğerlerinin üşüdüğünü biliyor. Ama ne yapılabilir ki? Ancak utanabilir, utanıyor da. Bir akşam sabahları soğuğun yüzünü ısırmasıyla gözlerini açtığında, ayağını sıcacık yün yorganın altından çıkarıp, ucuyla elektrik sobasının düğmesine dokunurken ve yataktan çıkmadan odanın ısınmasını beklerken, utanç duygusundan kaçmak için kafasını lüzumsuz düşüncelerle meşgul ettiğini söyledi. Lobideki sobanın başında ısınarak gece boyunca soğuktan katılaşmış kemiklerini, çözmeye çalışan müşterilerin yüzlerine bakmamak için erkenden çıkıp madene gittiğini. Mürşit oteli ısıtmaya gücünün yetmediğini söyledi suçlulukla. Madenci kendini suçlama der gibi gülümsedi. Alıştım dedi. Ama insanın utanmaya alışması fena bir şey. Utanacak bir şey yok dedi mürşit. Sen artık müşteri değilsin ki. Kardeşim gibi bir şey oldun bana. Seni de ısıtamayacaksam artık. Sanki bu sözleri madencinin utancını giderecek. İlk kardan önceydi yine. Özgür'le kapıştı. Adanalı bir avukat gelmişti. 3 aylığını peşin verip oda tutmak istiyordu. Bir arazi davası almış. Nüfusta tapuda filan işi uzunmuş. Sık sık gelip gidecekmiş. Her seferinde oda derdine düşmek istemiyormuş. Ama otelde klorifer olmadığını görünce kalmaktan vazgeçti. Özgür adamın peşinden koştu. Elektrik sobası veririz. Soba kurarız. Siz gelmeden yakarız. Odayı ısıtırız. Çok acıklıydı hali. Avukatın peşinden koşması. Adam alay mı etti, ne yaptıysa artık. Geri geldiğinde babasının gırtlağını sıkacaktı neredeyse. Terbiyesini de bir kenara bırakmaya karar vermişti anlaşılan. Bağırmaya başladı. Bir kalorifer bile yaptırmadın şuraya be. Hala kömür sobası. Orta çağdayız sanki. Mürşit hayret. Özgür orta çağ biliyor diye düşündü. Şükran öğretmenlerin peşinden o kadar boşuna koşmamış demek ki. Orta çağdayız zaten oğlum dedi. Burası hep orta çağ. Sen farkında değilsin. Mürşit'in böyle cümleleri işte. Oğlunu asıl çileden çıkaran şey. Özgür hırsından sobaya bir tekme attı. Borular yıkılacak gibi zangırdadı. Birleştikleri yerden kurum yağdı. Kibar'ın suratı asıldı. Kalkıp temizlemek ona düşecek. Mürşit'te en ufak bir hareket olmadı. Sanki zaman durmuş, hayat akmamıştı o arada. Her şey avukatın gelişinden önce neyse, gidişinden sonra da oydu. Şükran iyi yetiştirdi çocukları diye düşündü sadece. Oğlum bana bağırmakla yetiniyor. Benim gırtlağımı sıkacağı yerde sobayı tekmeliyor. Mürşit nasihata inanmıyor. Nasihat yerine hep böyle iğneli cümleler ediyor. Bir faydası olduğundan değil, elinden başka türlüsü gelmediğinden. Özgür'ün yerinde o olsaydı gırtlağını sıkardı çoktan. Sıkar mıydı? Emin değil. Belki de sıkamazdı. Zamanında babamın gırtlağını sıkabilmiş olsaydım, bugün burada olmazdım diye geçti aklından. Nerede olurdum peki? Bu soruyu atladı. Atladı çünkü, olamadığı yerin nasıl bir yer olduğunu düşünmeye kalkarsa, olamadığı yer, çizgi filmlerde bir darbeyle dağılan nesneler gibi yok olur. Ki bu da yıllarca olmayan bir yer fikriyle kendini kandırdığını gösterir. Oysa kendini bu konuda kandırmamalı. İyi kötü bir anlamı var yaşadıklarının. İyi kötü, zoraki de olsa bu anlama ihtiyacı var. Değersiz hayatı tamamen çekilmez olmamalı. Yoksa dayanmanın sınırından aşağı düşer. Dayanmanın bir sınırı var. kızı kendini uçuruma atınca acısından deliren, sonra bu acıyı hayata çeviren ve ölmemeye karar vererek kızının yaşayamadığı yılları ömrüne ekleyen pehlivanın acıdan delirdiği ilk günlerdi. Yol vermezdeki uçurumun kıyısına dizdiği kayalar gibi bir korkuluğu var dayanmanın. Yoksa korkuluk kırılır, düşerim, düşeyim diye düşündü. İstediğim bu değil mi? Tamam da Şükran ne olacak? Elvan'la Özgür ne olacak? İnsanın kendi kanından, canından varlıklarla doldurulmuş yalnızlığı. En büyük tutsaklık. Pehlivan için delirdi demişlerdi. Yanına başını aldırmadan, koca kayaları kaldırıp, uçurumun kenarına diziyor diye. Kızının öldüğüne inanamıyordu bir türlü. İnandı sonunda. Zaman inandırıyor. 20. ayrımın sonu. Sayfa 194.